Sevgili dinleyicilerimiz, dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
Hoş
programımıza.
bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Gazze'de son durumla başlayacağız ama bugün haberleri, gazetelerin manşetlerine baktığımızda durumun hiç de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Dış basında neler yazılıp çiziliyor?
Evet Arzu Hanım, aynen aslında dediğiniz gibi. Şöyle bir saatlik ya da yaklaşık yani bir saatten belki biraz fazla süreliğine bir derin nefes alacak gibi oldu insanlar aslında pazartesi günü. Gelen bir ateşkes ihtimaliyle ilgili haber sonrası. Çünkü Hamas aslında Mısır ve Katar'ın arabuluculuğuyla getirilen ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ve bunun sonrasında dediğim gibi yani kısa süreliğine de olsa bir umut oldu aslında. Acaba İsrail'in o çok haftalardır bizim burada konuştuğumuz Refah Operasyonu affedersiniz başladı mı başlayacak mı diye konuşuluyorken işte o başlayacak mı ona engel olacak mı acaba bu ateşkes deniyorken İsrail tarafından bunun kabul edilmediği ile ilgili açıklama hemen geldi. Evet, bu tabii ki şaşırtıcı değil çünkü aslında her ne kadar İsrail Refah'a saldıracak mı diye konuşuluyorsa da aslında zaten haftalardır hava saldırısı yapıyor Refah'a İsrail. Yani öldürdüğü masum onlarca Filistinli var. Bunlar yaşanıyor. Bir taraftan Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ajansı ile ilgili bir binanın bombalandığı haberi vardı pazar günü yine. Filistin yerel basınında İsrail ordusunun pazar günü bu ajansa ait binayı bombaladığı ile ilgili bir haber vardı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sadece bakın Birleşmiş Milletler'in o yardım ajansına çalışanı 182 kişi öldürüldü İsrail hava saldırılarında. Hani ajansın o hasar gören binalarından falan hiç bahsetmiyoruz ki aslında bunlardan da konuşmak lazım. Çünkü sivillere yardımların tedariğinde çok önemli noktalar buralar. UNICEF bir açıklama yaptı bir başka Birleşmiş Milletler kuruluşu. Refah'taki hali hazırda 600 bin çocuğun yani bulunan düşünün bakın 1,5 milyon sivilin orada olduğu yaklaşık bahsediliyor. Bunun 600 bininin çocuk olduğu söylenmekte. Ve bu çocukların tamamının ya yaralı olduğu ya hasta oldukları ya da yetersiz beslendikleri söyleniyor. Yani hani şu durumda iyi durumda olup bütünüyle sağlıklı olup hiçbir problem olmayan bir çocuğun olmadığından bahsediliyor. Gerçekten üzücü. Tabii UNICEF bunu açıkladı ama UNICEF'in o açıklama metni de gerçekten hayal kırıklığı uyandırıyor. Çünkü aynı metinde UNICEF evet Refah'ta 600 bin çocuğun tamamının yaralı, hasta ve yetersiz olduğunu söylüyor. Ama bu metinde bunun nasıl olduğu, İsrail'in bu saldırıları yapan kişinin İsrail olduğu, yapan ülkenin İsrail olduğu ile ilgili bir özne arıyorsunuz ve bulamıyorsunuz ne yazık ki. Ancak altında şöyle bir ifade var. İşte karşılıklı İsrail tarafında da Filistin tarafında da işte ki rehinelerle ilgili bir an önce adım atılmalı şeklinde bir metin var. İşte yapılması gerekenler açıklanmış. Ama ondan önce bu 600 bin çocuğun neden bu şekilde olduğu ile ilgili UNICEF metninde İsrail'i doğrudan hedef alan bir açıklama yok. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İsrail'in Refah operasyonuna karşı olduğunu açıklıyor. Bunun yapılmaması gerektiğini söylüyor. Ama İsrail dinliyor mu? Hayır. Refah kapısının Filistin tarafındaki kontrolü ele geçirdiler. Bir taraftan uluslararası basın tabii şunu tartışıyor. İsrail ve Mısır arasında o bölgeyle ilgili bir anlaşma var idi. Daha doğrusu bir ateşkes anlaşması var, barış anlaşması var. O barış anlaşması kapsamında askerlerin yerleşmemesi gereken bölgeler var. Acaba burası o bölgelerden biri miydi? Veya İsrail bu operasyonu yapmadan yani Refah sınır kapısına dönük o Filistin tarafında o bölgeyi kontrol etme ile ilgili girişimde bulunmadan önce acaba Mısır tarafıyla koordine sağladı mı? Bu konuşuluyor. Mesela Arap basınının şu an konuştuğu konulardan biri bu. İngilizce yayın yapan Middle East Eye'daki kaynaklar aslında bu konuyla ilgili Mısır tarafının tepkili olduğunu söylüyor. Doğrudan hani böyle bir bağlantının kurulduğu, koordinasyonun sağlandığı ile ilgili bir ifade yok. Ama şunu da söylüyorlar. Bu İsrail ve Mısır arasındaki barış anlaşmasını bozacak bir müdahale olmaz muhtemelen deniyor. Bu tabii ki bu bahsettiğimiz kaynaklarda, uluslararası basındaki kaynaklarda yer alan ifadeler. Tabii bunlar bir taraftan şöyle bir durum da söz konusu. Mısır tarafında yani Refah sınır kapısının Mısır tarafından İsrail'in yaptığı bütün bu operasyon izlenebiliyor. Bütün gece boyu aslında uluslararası basında ana akım olmasa da alternatif basın diye artık ne yazık ki kaynak verilmek durumunda kalıyor. Ama orada izlediğinizde gerçekten İsrail'in bitmek bilmeyen hava saldırılarını görüyoruz. Ve hatta şöyle söyleniyor. Sınırın diğer tarafında 120 milyon Mısırlı var. Bu 120 milyon Mısırlı acaba ne zaman tepki gösterecek İsrail'e şeklinde. Tabii Gazze'de yaşanan dram gerçekten az önce siz de girişte söylediniz. Artık tarif edilebilir durumda değil. Bir yine Middle East Eye isimli haber sitesinde yer alan bir haber vardı. Adnan Elburş isimli bir ortopedi doktoru, bölüm başkanı hatta Şifa Hastanesi'nde Aralık ayında İsrail'in Gazze'de Şifa Hastanesi'nde düzenlediği operasyonda gözaltına alınıyor. Tek suçu da ne biliyor musunuz? Hastaneyi terk etmemek. Bir de ortopedisyen olduğu için şundan bahsediliyor metinde. Günde 20'ye yakın amputasyon işlemiyle iştigal olduğu. Bunlarla ilgili tabii tıbbi teçhizat yetersizliğinden zaten hani bahsetmiyor.
Evet.
Bahsedilmiyor ama yani ötesinde gerçekten tarif edilebilir durumlar değil. Peki bu Adnan Elburş, bu doktora ne oldu? Bu doktor Aralık ayında gözaltına alındıktan kısa süre sonra uzunca bir süre işkenceye maruz kalıyor İsrail hapishanelerinde. Amaç da şu, hastanede Hamas'ın bulunduğu ile ilgili ifade vermeye zorlanıyor. Ama böyle bir şey olmadığı için o da söylemiyor bunu. Ve ne oluyor? Kısa süre sonra açıklanıyor ki bu Adnan Elburş Guantanamo'ya benzetilen o İsrail hapishanelerinde hayatını kaybediyor, öldürülüyor yani İsrail yetkililerince uğradığı işkenceler sonrasında. Bu tabii ki bir taraftan sadece bunun hani Müslümanlara dönük bir durum olduğunu da düşünmemek gerekiyor. Çünkü İsrail bir yandan da Kudüs'te bulunan kiliselere de saldırılar düzenliyor. Yani kiliselerdeki o törenlere ki yakın tarihte bir kutsal ateş seremonisi yıllık düzenlenen bir kutlaması oldu. Geçtiğimiz hafta sonu da hatta Ortodoks Hristiyanların bu kutlamaları vardı. İşte bununla ilgili tanınan, bilinen bir kilise bastı İsrail askerleri ve buradaki o törene izin vermediler. Son açıklamalardan bir tanesi Amerika'nın, hatırlayalım konuşuyorduk biz, Gazze'nin hemen açıklarında bir yüzer iskele inşa edeceğiyle ilgili. Bununla ilgili Amerika'dan bir yanıt geldi, açıklama geldi daha doğrusu ve bu yüzer iskele inşaatının bittiği söylendi. Peki burada bu nasıl ortaya çıkmıştı? Deniyor ki işte Gazze'ye gelecek yardımların koordinesi açısından önemli. Ama işin aslı öyle mi? Hatırlayalım, Jerusalem Post'ta bu fikir ilk nasıl çıkmıştı? İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Khan News muhabirine bir açıklama yapmıştı ve demişti ki Filistinlileri Gazze'den çıkarmak için böyle bir iskele kullanılmasını önermişti. Yani aslında bu fikrin ortaya çıkışında dahi Gazze'lilerin oradan, Filistinlilerin oradan nasıl çıkacağı ile ilgili bir alternatif arayışı var. Başka uluslararası kurumlar neler yapıyor veya organlar? Eurovision hatırlayalım, şarkı yarışması. Orada bir karar, yine çok sansasyonel bir karar, o da kabul edilebilir değil. Filistin bayrağı ile o salona, Eurovision salonuna giriş yasaklandı. Bu da yine Avrupa Yayın Birliği'nin 11 Mayıs'ta düzenlenecek olan bu, yani sadece bakın düşünün, davetlilerin oraya girişi dahi yasak. Hani orada sahnede olacak olan kişilerden falan da bahsetmiyoruz. Davetliler dahi Filistin bayrağıyla giremiyorlar. Yasaklardan bahsettik. Amerika'da TikTok yasağı konuşuluyor malum. TikTok yasağı ile ilgili ilk haber metinlerinde hatırlayalım. İşte TikTok'un ana sahibi olan ByteDance isimli şirketin Çin merkezli olduğu konuşuluyordu. Evet. Hatırlayalım Arzu Hanım. Orada deniyordu ki hatta işte Çin bunu casusluk aracı olarak kullanıyor diye. Peki işin aslı böyle mi? Ne yazık ki böyle değil. Yani ne yazık ki derken daha doğrusu şöyle. Hani bunları takip eden olaylar olduğu için birbirinde. Aslında bu konunun göründüğü gibi olmadığı sonra ortaya çıktı. Neden? Çünkü Mitt Romney bir Amerikalı senatör, hatta başkan adayı da olmuştu Amerika'da. Amerika mevcut Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le bir görüşmesi sırasında, ki bu halka açık bir düşünce kuruluşunda yapılan toplantı. Orada diyor ki TikTok'un yasaklanmasının Kongre'de bu kadar güçlü bir destek bulmasının nedeni olarak sosyal medya platformunun İsrail'in halkla ilişkiler mücadelesine zarar veriyor oluşunu gösteriyor.
Evet.
Yani aslında ortada
yine
Çin...
mesele İsrail.
Evet,
öyle
yine mesele İsrail'in halkla ilişkiler mücadelesinde bir destek aslında. Bu yani aslında ne demek lazım? Maskenin düştüğü an,
evet,
aslında o. Yani TikTok'la ilgili bir yasak dönüyor. Amerika'da öğrenciler bir taraftan gerçekten tarih yazıyorlar tırnak içerisinde. Bir Harvard'da öğrenci haber oldu. Kendisine Harvard tarafından verilen işte en yüksek diploma notu dolayısıyla ödülü reddetti. Dedi ki yönetim İsrail'e dönük böyle bir destek süreci yürütüyorken, açıklamaları yapıyorken, gösterileri yasaklıyorken ben bu ödülü kabul etmiyorum dedi. Düşünün, Harvard'dan verilen ödülü kabul etmeyen bir öğrenci, bir Amerikalı öğrenciden
Evet.
bahsediyoruz. New York'da bir gözaltına alınan öğrencilerin nasıl o hapishanelerde tutulduğuyla ilgili haberler var. Bir haber sitesinde, Intercept isimli haber sitesinde yer alan haberde 16 saat su ve yemeğin, gıdanın verilmediği söyleniyor göstericilere. Bakın, bu göstericiler barış çağrısında bulunan göstericiler. Yani hani savaşalım, daha çok savaş olsun falan demiyorlar. Yani buna barış çağrısında bulunuyorlar ve onlara
Evet.
16 saat boyunca böyle bir muamele var. Peki bununla ilgili ne konuşuluyor? Bir çok ilginç. İsrail'de daha önce özel harekat polisi olarak görev yapmış bir isim Aaron Cohen Twitter'da bir açıklama yaptı. Ve orada kendisinin de aslında University of California'da bir öyle bir üniversite kampüsüne sessiz sızma operasyonu düzenlendiğini ve burada aslında İsrailli bazı eski görevlilerinde görev aldığı, ordu görevlilerinde görev aldığı söyleniyor. Bu da gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Son olarak bir not var, onu da bahsedelim. Financial Times'da bir haber vardı, geçtiğimiz haftalarda biz konuştuk. Amerika'nın İsrail ile anlaşma olmadan Suudi Arabistan ile bir savunma anlaşması yapmasının mümkün olmadığı ile ilgili bir haber şu an uluslararası basında konuşuluyor. Bu aslında şu minvalde konuşulmakta. Yani Amerika Suudi Arabistan'la bir savunma anlaşması imzalıyor. İmzalanması bekleniyordu yakın zamana kadar. Bu anlaşma kapsamında tam NATO kapsamlı değil ama NATO gibi. Yani sanki Suudi Arabistan'a bir saldırı olursa Amerika kendisine olmuş gibi algılanacak. Bu şekilde düşünülen bir savunma anlaşmasıydı. Yani bu kapsamda değil ama buna yakın. Dolayısıyla Suudi Arabistan için çok önemli. Amerika'nın şartlarından bir tanesi İsrail'e ile normalleşmesiydi Suudi Arabistan'ın, yani tanımasıydı. İşte Suudi Arabistan şu an aslında bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceğini kararlaştırma aşamasında.
Evet.
Tam da bu aşamada Amerika'dan bir haber geldi. Ve Suudi Arabistan'daki krallığın otokrasiye, krallığa ve otokrasiye son vermek için bir organizatörler aracılığıyla Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Tunus'tan aktivistlerin bir araya geldiği ve Suudi Arabistan'da krallık sona ersin şeklinde bir gösteri düzenlendiği söyleniyor. Bunların olmasının tabii ki hani zamanlaması bu açıdan dikkat çekici. Önemli gelişmeler takip
Peki.
ediyoruz. Gerçekten
Peki.
önemli olaylar.
Peki, bir de Çin liderinin Avrupa ziyareti konusu var. Bunlarla ilgili neler konuşuluyor,
evet,
tartışılıyor?
Çin lideri,
4 dakikamız kaldı,
evet,
bu arada.
Çin lideri Xi Jinping'in 3 Avrupa ülkesine yapacağı ziyaret vardı. 5 ile 10 Mayıs tarihleri arasında. Bunlardan ilkini gerçekleştirdi aslında. Fransa'ya gitti Xi Jinping. Şu sıralar Sırbistan'da ve akabinde ayın 10'una kadar da Sırbistan'dan da Macaristan'a hareket edecek. Orada kalacak, konaklayacak. Tabii bu ziyaretin anlamı ne dediğimizde Fransa ile ilgili. Hatırlayalım, Fransa'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un stratejik otonomi ile ilgili uzun süreli açıklamaları var. Aslında 3 başlıkta inceleniyor Fransa ve Çin ilişkilerinin, daha doğrusu bu zirvede nelerin konuşulduğu. Birincisi stratejik otonomi. Yani deniyor ki Fransa'da, Fransa'nın, Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa'nın savunması konusunda inisiyatifi ele alması ile ilgili önerdiği o başlık konusunun gündeme geldi ve bu konuda aslında Çin'in de Avrupa'yı desteklediği ile ilgili bir beklenti, daha doğrusu Çin liderinin bu konudan çok memnun olduğu söyleniyor. Avrupa ve Amerika basınında hani eleştirel bakış açısıyla bakanlar böyle söylüyorlar. Bir diğeri Ukrayna ve Ukrayna-Rusya savaşında Çin'in savunma daha doğrusu silah satışları yoluyla veya dolaylı yoldan o savaşta kullanabilecek silahları Rusya'ya tedarik ettiği ile ilgili bir konu var ki bununla ilgili aslında Çin lideri bir açıklama yaptı ve bunu kabul etmedi. Böyle bir desteklememe sözü de verdi aynı şekilde. Bir diğer konu da ekonomik bir konu aslında elektrikli araçlar konusu. Çünkü yakın tarihte bir yaptırım kararı alması bekleniyor. Daha doğrusu koruma kararı alması bekleniyor Avrupa Birliği'nin. Çünkü Çin bu konuda çok büyük yatırım yapmış durumda ve çok düşük maliyette hem elektrikli araçları hem de onunla ilgili aksam üretimi konusunda büyük yatırım yapmış durumda ve maliyetleri çok düşük. Bu noktada Avrupa Birliği yarışabilir durumda değil. Onunla ilgili bazı öneriler, daha doğrusu uyarılarda bulunduğu söyleniyor. Bunun akabinde, bu ziyaretin akabinde bahsettiğiniz üzere Sırbistan'da şu an halihazırda Xi Jinping. Bu ziyaretin de bir anlamı var. Şimdi aslında şöyle söyleyelim, çok kısaca şöyle özetmek lazım. Neden bu üç ülkede Xi Jinping? Fransa'ya gitmesi şu açıdan önemli. Fransa Avrupa Birliği içinde olup stratejik otonomiden bahseden ve Avrupa Birliği'nde bu noktada savunma özelinde özellikle daha farklı bir baş çeken ülkelerden bir tanesi. Sırbistan, şimdi gittiği Sırbistan, NATO üyesi de değil, Avrupa Birliği üyesi de değil. Dolayısıyla ama Avrupa'nın hemen içinde olan bir ülke, doğu komşularından. Ve orada da Sırbistan'la yakın ilişkileri var. Bir kuşak bir yol projesi kapsamında Sırbistan çok yakın politikalar izliyor Çin'e. Son ülkede Macaristan. Macaristan da Çin'e dönük yaptırımlarla ilgili Avrupa Birliği içinde buna karşı çıkan ülkelerden biri. Dolayısıyla aslında şöyle deniyor. Deniyor ki Çin kendisine yakın olan ülkelere dönük, Avrupa'da özellikle, Avrupa Birliği ve NATO içerisinde olan veya olmayan hatta bir ziyaret gerçekleştiriyor Çin lideri. Ve bu şekilde o politikasını, bu ülkelere dönük bu politikayı destekleme vaadi veriyor.
Peki. Evet, bu haftanın konu başlıkları bunlardı.
Evet.
Sizinle birlikte değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz katıldığınız
Ben
için.
teşekkür ederim.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.